Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Geçmiş bayramımız tekrar mübarek olsun hocam. Bayramınızı tebrik
Eyvallah,
ederiz.
Çok sağ ol. Ben de bir mukabele.
Elazığ'daydınız bayramda, değil
evet,
mi hocam?
Elazığ'daydım. Elazığ, yani baharla birlikte köydeydim ben. Köy
evet.
Çok güzeldi, çok yemyeşil. Yağmurlar yağdı aralıklı. Bu sene çok fazla yağmur
yağdı.
Bu hem bir güzellik ama aynı zamanda bir takım şeylere de yol açıyor. Olumsuzluklara, yani şunu düşündüm. Hakikaten Allah'ın cemal ve celal sıfatını her alanda görebiliyoruz. Burada da yağmur gökten yağan bir şey. Mucize, yani muhteşem bir
evet.
şey. Hayat kaynağı bu, Allah'ın cemal sıfatını yansıtıyor. Ama yağmur sürekli çok yağdığı zaman
taşkınlar çıkıyor,
taşkınlık
bu sefer
oluyor. Ondan sonra bitkiler gelişemiyor. Güneş göremeyince,
tarlalar, mahsuller su altında kalıyor.
O zaman da
kalıyor.
Başka bir şey oluyor.
Evet. Ama son 60 yılın en çok yağış alan yılıymış hocam. Yani barajlar doldu, taştı,
evet,
baraj kapakları açıldı.
Çok. Yani çok... Kevan Barajı mesela bütün kapakları açıldı.
Evet.
Bizim Kevan Baraj Gölü bizim oraya kadar geliyor. Dolayısıyla hakikaten bazı insanlar da orada boş alanları bulup işte yıllarca
ekmişler.
Şimdi bu sene bir kısmı sular altında kalmış. Yani ülkeye inşallah bu bereket
İnşallah bereket olur hocam.
Güzel bir bayram dönemi geçirdik. Rabbimize şükürler olsun.
Annemizi,
babamızı ziyaret ettik. Onların gönlünü almaya çalıştık. İnşallah almışızdır.
İnşallah hocam. Hocam gündem yoğun Türkiye'de.
Evet, Türkiye'de yoğun.
Tabii Türkiye'de siyaset çok büyük bir gündem işgal ediyor ama biz burada çok siyaset konuşmuyoruz. Siyasete
evet.
Dolaylı olarak giriyoruz biz, biliyorsunuz. Malum işte CHP'de yaşanan kayyumla
yani
ilgili
şey
mutlak bultan
evet.
kararı sonucu.
Belki biraz siyasi felsefe, sosyolojisi yapmamız gerekiyor.
Evet.
Şöyle bir şey, yani toplumda bir yandan demokrasinin iyi bir tarafı, insanlar kendilerini yönetecek kişilerle ilgili, kararlarla ilgili, kurumlarla ilgili katılımda bulunuyorlar.
Görüş çok ilgili bizim insanımız bir de.
İlgili hale geliyorlar. Bu iyi bir şey. Ama öte yandan da sonuçta siyaseti yapan belli bir kesim var. Dolayısıyla onlar mesailerini harcıyorlar. Onlar işte ücretlerini alıyorlar. Onlar bir siyasal grup oluyorlar. Fakat diğer bütün halkın bu kadar siyasete bulaşması, enerjisini harcaması da iyi bir şey değil.
Evet, tek gündem haline gelmesi.
Tek gündem haline gelmesi kötü bir şey.
Bizi zihnen, gönlen
yoruyor.
Aslında yoruyor, fakirleştiriyor.
Çünkü siyaset
hocam.
Çok çatışmacı bir alan. Yani siyasetçi çok çatışmacı olan kişilerden oluşuyor. Rekabeti yüksek olan kişilerde. Herkes o ortama dayanamıyor. Ondan dolayı bu çatışmacı oyun toplumun geneline yayılınca toplumda da çatışmalar
evet, yükseliyor. Evet, gerilim ortaya çıkıyor.
Gerilim ortaya çıkıyor.
Doğru.
Oysa toplumda işte ticaret var, toplumda kültür var, toplumda eğitim var, toplumda eğlence var. Ne bileyim, yani toplumun bir sürü başka boyutları
evet.
var.
Başka meseleler var.
Başka meseleler evet. var. Siyasetin bu kadar fazla toplumu esir almaması gerekir. Toplumu mahvetmemesi gerekir. Toplumun kendi çalışmalarını, üretimlerini, gelişimlerini daha doğal, daha etkili ortaya koyabilmesi için kendi işiyle uğraşması lazım. Yani düşün, bir insanın başarılı olması için, diyelim bir yazarın başarılı olabilmesi için kendi alanı ile ilgili yoğun araştırmalar yapması, yoğun okuması ve tefekkür etmesi gerekir. Ama kafasında hep siyaset olursa bunları yapabilir mi? Yapamaz. Ona göre çevresi oluyor, ona göre konuları konuşuyor, ona göre tartışıyor, ona göre zihni meşgul oluyor. Bu aynı şey tüccarlar için de geçer
evet.
aslında. Ama neden Türkiye'de böyle? Madem girdik, biraz analiz
biraz
yapalım.
Konuşalım. Aslında bugün
evet.
biraz popüler kültür konuşacağız da.
Evet, yani bu önemli.
Söze dalmışken hocam, buyurun.
Yani Türk toplumunda siyasetin fenomen olarak varoluşu, pratiği, onu konuşuyoruz bir yönüyle. Bir yandan da bu toplumda çok yaygınlaşınca, yani toplum bir tutukluluk halini yaşıyor. Kendi üzerine düşünmüyor, kendi üretimleriyle ilgilenmiyor, kendi doğal akışında gitmiyor. çok fazla siyasileşme neticesinde. Mesela modern toplumlarda siyasal kurumlar oturmuş. Bizde o tür sorun var. Yani diyelim ki biz 28 Şubat oldu, siyasi müdahalelerle başörtümüze kadar geldiler. Değil mi?
Evet.
Efendim okulumuzla ilgilendiler. Bilmem memuriyete gidiyorsun, siyaset karışıyor. Siyaset bu kadar her şeye karışınca sen de diyorsun ki ben de bunu def etmek için benim de siyasetle uğraşmam gerekir. Çünkü bu bana geliyor, beni dövüyor. Kendimi koruyup kollamam lazım. Yaşamam gereken adımları atmam gerekiyor. Madem siyaset kurumları, otoriteleri, belli siyasi görüşler bunları engelliyorsa ben de bunlara karşı kendimi ortaya koymalıyım. Yani mesela Erbakan'ın siyasete atılma hikayesi bu açıdan çok ilginç bir sosyolojik vaka. Erbakan hiç siyasete girme gibi bir derdi yok aslında. Genç bir mühendis, çok başarılı bir insan, çok zeki bir insan. Türkiye Odalar Birliği Başkanı seçiliyor.
Evet.
Şimdi Türkiye Odalar Birliği Başkanı seçilince Demirel buna müdahale ediyor ve oradan attırıyor. Dolayısıyla siyaset karışıyor yani ona.
Evet.
Siyaset karışıyor, ondan sonra bu gidiyor.
En etkili gücün siyaset olduğunu anlıyor.
Anlıyor. Birkaç böyle ciddi müdahaleler yaşıyor.
Evet.
Bu ciddi müdahalelerden sonra siyasetle ilgilenmesi gerektiğine kanaat getiriyor ve bununla ilgileniyor. Türkiye artık aslında büyük devlet diyoruz ya. Büyük devlet kurumlarıyla oturmuş bir devlet demek. Siyasi kurumlar da bunun en önemli boyutlarından birisi. Yani insanların işe girmesi, kadro paylaşımı, ondan sonra kendi düşünce, dünya görüşüyle devlet ilişkisi. Bunlar bir istikrar oluşturursa, insanlar korku duymazsa kendi varlıklarıyla ilgili, o zaman siyasete ilişkin bu kadar büyük talepler, kavgalar ortaya
ama
çıkmaz.
Ama bu herhalde bizim memlekette çok zor hocam.
Yani bu
bir kere kurumsal olarak hocam, yani topluma yön veren kurumların oturması, iyi işlemesi gerçekleşse bile bu sefer ya yani o kurumları hali hazırda olan anlayış, bu kurumları biz yöneteceğiz, bizim politikalarımız burada sürsün, devam etsin. Devam ettiği müddetçe sanki bu böyle
şimdi,
bizde biraz kıyamete
yok,
kadar devam edecek gibi
geliyor. Aslında bu umudu
geliyor.
Zaman zaman taşıdık. Bunun
evet.
Mücadelesini verdik. AK Parti'de 2012'ye kadar bunun mücadelesini verdi. Türkiye mesela tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nu düşünün. Türkler ciddi anlamda bir siyasal düzen kurmuşlar yani. Buna da nizam alem vermişler
evet.
Yani. Nizam alem. Alem de o kadar kadim, o kadar istikrarlı, o kadar efendim objektif çalışan bir düzen var ki.
Kanuni kadim.
Kanuni kadim deniyor.
Kadim.
Biz de buyuz
evet.
Demişler.
Devlet ebed müddet
evet.
Yani. O.
Şimdi böyle, çünkü o devlet evet yani yıkıldı, ebedi olmadı
evet.
Ama sonuçta kuranlar o şekilde kurmuş. Ama bunu sadece baskıyla, askerle, sert ideolojiyle falan değil yani. Adalet diyoruz.
Adalet
Osmanlı
de.
Deyince değil
evet.
Mi yani? İşte hikaye gibi anlatıyor ama Fatih bile hesap veriyor yani bir gayrimüslim karşısında.
Mahkemeye çıkıyor onunla beraber.
Mahkemeye çıkıyor. Şimdi kadılar, Halil İnalcı'nın kadılarla ilgili çok iyi bir çalışması var. Bir makalesi var. Hatta İbrahim Kalın onu tercüme etmişti. Orada da bahsediyor. Yani adalet ciddi biçimde doğru çalışıyor. Devlet bizde tarih olarak hep adaletle imgelenmiş bir şey. Şimdi biz bunu yeniden yapabiliriz tabii. Niye yapmayalım? Yani birbirimize karşı korkularımız yerine, yani bu ülkede yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa efendim bunlara Türk mi diyoruz? Tamam. Yani kökenine bakmayacağız, ideolojisine bakmayacağız, mezhebine bakmayacağız. Devlet de her şeye müdahale etmeyecek. Devlet adaletle ilgilenecek, hukukla ilgilenecek, güvenlikle ilgilenecek, ağır cezaların icrasında rol oynayacak. Dolayısıyla mal mülk dağıtımda yer almayacak. Tamam mı?
Yani, ama hocam bu kadar
bu
ideolojik
tarihte
olarak
yaptık biz
ama
bunu.
Ama şöyle yani son 100 yıllık Türkiye modernleşme tarihi diyelim.
Başka mecraya girdik
Cumhuriyet
biz.
Tarihi diyelim. Sanki şu anki siyaset o tamam öncesi de var belki Osmanlı'nın son dönemini içine alan bir asırlık bir dönem de var ama
evet.
Bu ayrışmaların hepsi sanki o yeni cumhuriyet modernleşmesinin getirdiği problemlerin ayrışması.
Tabii yani cumhuriyet ilanıyla beraber bir defa bu ülkenin birinci meclis bir ciddi bir konsensustu. Çok ciddi bir konsensus. O konsensus dağıtıldı. O nedenle Kemalizm daha sonra tanımlanan biçimiyle yeni bir dünya görüşü resmi ideoloji olarak topluma dayatıldı. Bu ideolojiyi benimseyenler için devlette hizmet almak, görev almak çok ayrıcalıklı bir şeydi. Bırakın devlette yer almak, devletin dışında bile bunu eleştirmek, bilmem bunu kabul etmemek yaşama hakkının olmaması demekti. O nedenle Türkiye'de çok trajik olaylar yaşandı. Yani İstiklal Mahkemeleri gibi, çeşitli ayaklanmalar gibi. Şimdi o bize miras kaldı. Hala toplumda toplumsal kesimler birbirini tehdit olarak görüyorlar. Çünkü biz 28 Şubat'ta yaşadık yani bu tehdidi. 12 Eylül'de efendim solcular yaşadı. Herkes eşit vatandaş olamıyor. Eşit vatandaş olamadığı için de devleti ben elime geçireyim ve kendim efendi olayım mücadelesini veriyor. Bu ne kadar gidecek yani? Bundan çıkıp bir ortak bir devlet siyasetini kurmamız gerekiyor. Bu devlet hepimize eşit hizmette bulunacak. Nasıl sağlıkta eşit bir hizmet. Bazı alanlarda sağlamışız yani. Diyelim herkes Türkiye'de sağlık imkanlarından yararlanıyor. Çok zengin olan parası var daha iyi yararlanıyor. Ayrı bir şey. Ama sonuçta devlet fen liselerini açmış. Devletin iyi üniversiteleri var, hastaneleri var. Buralardan belli bir nispi de olsa eşit sağlık imkanlarından yararlanıyorsun. Güvenlikte evet. Belli bir şey var. Ulaşımda efendim işte orta sınıfta artık uçakla yolculuk yapabiliyor. Konut işte köyde bazı fotoğraflar paylaştım. Yani bizim köyde deprem konutları yapılmış. Hakikaten çok güzel. Yani köy ben Yalova'da yaptığım ev iki katlı. Benim banyom o kadar şey değil. O kadar güzel değil yani yaptırdığım banyo diyelim. Bunlar da iyi şeyler, güzel gelişmeler. Bunu yaparken de köyde bu CHP'lidir, bu bilmem şu partidir veya Elazığ'da şu Sünnidir, şu Alevidir falan ayrımı yapmadan yapılması. Bunlar güzel atraksiyonlar. Bunu daha bir ileriye taşımak yani. Bu kavganın, bu kadar gerginliğin azalması, Türkiye'de siyasetin bu kadar gündeme gelmemesi için bu hem demokrasinin bir avantajı hem dezavantajı.
Hocam siz bunu şimdi yani bir temenni olarak söylüyorsunuz da hadi evet, şeye geçelim. Yani el an şimdi evet, çok siyasete girmek istemiyorduk ama
evet, siyaseti daha üst düzeyde tartışıyoruz.
Üst düzeyde de tartışıyoruz. Yani evet, mesela hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı bu butlan evet, kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden başkan olması. Yani parti içi demokrasi diyorlar ya, hani o parti içi evet, demokrasinin bile tam tahkim edilmediği bir zamanda şey yaşıyoruz. Var. Bir de karşılıklı öteki partilerin birbiriyle daha anlayışlı olmaları, bu mümkün mü hocam Türkiye'de?
Tabii ki mümkün. Şu var yani, insanlar tarih içinde iki diyalektik, bir diyalektik içinde yaşıyorlar. Bir işte diyelim ki sen diyorsun hocam realite bu ama siz ideallerden bahsediyorsunuz. Realizm ve idealizm yani. Şimdi ne tam evet, realizm de kötü bir şey. Yanlış olan şeylere teslim olmak, açılım yapamamak.
Ha ya, realizmde bir olamamak. Teslimiyetçilik var diyorsunuz.
Tabii. Şimdi bir realite bu ama bunu aşabilecek şeyler yapabiliriz. Yani dolayısıyla bunu yasal olarak, insan olarak, parti, siyaset, ekonomi ilişkilerini gözden geçirerek en büyük sorun şu an Türkiye'de siyasetle ilgili, siyasetin ciddi anlamda parayla iç içe hale gelmesi. İnsanların siyasal bir duruşu yok. Belli bir üst düzey politikacı haline geldiği zaman, ilişkilerin tepe noktalarına geldikten sonra artık orada başka bir gün A partiye, öteki gün C partiye, bir iki gün D partiye geçebiliyor. Niye? Ekonomik vaatler. Onlarla tabiri caizse satın alınıyor, başka şeyler yapılıyor, yanlışlıkları, dosyaları önüne konuyor. Yani siyasetin burada ticaretle kurduğu ciddi bir problem var. Osmanlı geri diyoruz ama yani ben de böyle Osmanlı'yı aynen getirelim diyen bir adam değilim. Fakat yine Osmanlı bunu nasıl önlemiş? Siyaset ve iktisat ilişkisini, yani bir sistem kurmuş. Nedir o sistem? Efendim siyasete girdiğin zaman mülkiyet mülk beyanında bulunuyorsun ama daha sonra devlete karşı bir sadakatsizlik, bir başarısızlık veya mülkünde gayrimeşru bir durum varsa devlet ona
el koyuyor.
Bunu da biliyor. Tamam mı? Dolayısıyla o kişi siyasetle uğraşırken ona göre uğraşıyor. Ha, mükemmel mi gitmiş? Ama yani mükemmel değil ama ortalama bir doğruyu bulmuşlar. Müsadere sistemi yani. Müsadere sistemini belki de Avrupa uyguluyor modern hale geliştirerek, getirerek yani. Avrupa'da biz hiç böyle siyasetçilerin büyük şeylerini duyduk mu? Nadirdir, azdır yani. Olur, insanlar yapmaz değil. Olur ama öyle fazla değildir. Çok çok sınırlıdır. Siyasetin endüstrileşmesi problemi çıktı burada. Yani siyaset büyük bir parayla dönüyor. Gazeteler, televizyonlar, şunlar, reklam şirketleri. Dolayısıyla siyaset sadece bir siyaset değil artık. Büyük bir ticaret. Bunun finansmanı için ne gerekiyor? Ya bankalar, kamu bankaları ya da büyük zenginlerle. Özal da bunu yaptı. İşte kendi zenginlerini üretiyorsun veya işte mevcut zenginlerle anlaşıyorsun. Devlet ihalelerini veriyorsun. Bu ilişkilerin düzeltilmesi lazım. Mesele sadece biz iktidara gelelim meselesi değil. Biz iyi yönetelim, adil yönetelim. Mesela AK Parti iki dönem bunu hakikaten çok iyi yaptı. Herkes de Türkiye'de AK Parti'ye oy vermeyen bile takdir etti. Tamam mı? Veya Özal'ın birinci dönemi öyleydi aynı şekilde. Türkiye'de bu belli bir dönem devam ediyor. Sonra yeniden Türkiye'nin eski alışkanlıkları içinde dönüşüyorlar. Yani Ankara AK Parti'nin en büyük şeyi çıkışı, hep bunu çok yazdık yani. İstanbul'dan çıkıp gitmesiydi. Ankara'da doğmamasıydı. İstanbul'da sivil bir hareket olarak doğdu.
Ankara'nın o yerleşik alışkanlıklarına teslim olmadı.
Teslim olmadı. Bu o avantajı, siyaseti yapma sosyolojisi farklıydı. Ankara'da da diyelim Cemil Çiçek gibi, yani Cemil Çiçek hala Türk siyasetinde şey yani en diyelim ki
Cumhurbaşkanlığı o en baş danışma
var olan isimlerden evet. Birisi. Yani o da ayrı bir araştırmayı gerektiriyor. Hakikaten bu kadar uzun süreli olması. Mesela Cemil Çiçek'in pek rüşvet, yolsuzluk, şu bunlarla ilgili hiç adı geçtiğini duymadım. Propagandasını yapmayalım ama yani bir fenomen olarak söyleyelim. Böyle de bir durum var. Dolayısıyla siyasetin bu ticaretle ilişkisi, demokrasinin bu yeni durumdaki ciddi çıkmazları, ondan sonra bir de siyaseti sadece bir hukuk üzerine okumamak. Yani o belli bir kesim Türkiye'de bir siyasi aidiyetle diyelim Ali Can'ın üzerinde uzlaşmış. Bu bir toplumsal uzlaşma. Sadece kitle, yani Türkiye'de bir siyasi parti üzerinde uzlaşmak aynı zamanda ciddi bir kolektif kimlik, değil mi? Kendi CHP'li olarak tanımlamak, kendi AK Partili olarak tanımlamak. Ama siz hukukla getirip üzerinde uzlaşılan bir lideri görevden aldığınız zaman o topluluğun ciddi anlamda kolektif, duygusal dünyası bir sarsıntı yaşar. Dolayısıyla kızgınlık artar. Ondan sonra bu tabii dediğim gibi paranın siyasi aktörleri ciddi anlamda o kısa sürede zenginleşme, güç sahibi olma, bütün bunlar Türk demokrasisini ciddi anlamda bir şeye sürüklemiş durumda. Bir krize sürüklenmiş durumda. Bu kriz şu an biraz Recep Tayyip Erdoğan önemli bir siyasi karizma. Bu siyasi karizmasıyla belki bu krizi
aşırtabilir yani.
Yani en azından bu krizin patlamasını engelliyor.
Engelliyor. Evet.
Bu önemli bir spor.
Evet.
Ama Erdoğan da bir fanidir. Biz de bir faniyiz yani. Erdoğan her zaman yaşayacak değil yani. 70 küsur yaz. Dolayısıyla kurumlar önemli burada. Siyasi kurumlar önemli. Siyasi gelenekler önemli. Siyasi partiler, mesela işte CHP kurulmuş hala devam ediyor. Şu an ciddi bir şey yaşıyor. İç kriz yaşıyor. Doğru. Ama bizim muhafazakar partileri düşünün. Kaç tane farklı parti kuruldu? Değil mi yani? AK Parti'nin üzerine kurulduğu diyelim Milli Görüş ve ANAP'taki muhafazakarların bileşimine dayalı olarak kuruldu. Yani Cemil Çiçekler ANAP'tan geliyordu değil mi? Erdoğan, evet. Abdagül, onlar da Milli Görüş'ten geliyordu. Milli Görüş'ün partilerine bak, kaç tane parti oldu? Tek bir parti değil. Bu Türkiye'de bir yönüyle siyasetin işte geleneğe dönüşmemesiyle ilgili bir şey. Ondan sonra milliyetçi siyasetin kompozisyona bakalım. Orada da ciddi anlamda milliyetçi siyasetin yine bir kurumsallaşma yaşamaması. Yani MHP hala var. Bu önemli bir şey. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Türkeş döneminde kuruldu. 60'lardan sonra kuruldu efendim. Tam kuruluş tarihini hatırlayamıyorum. Ama hala devam ediyor. Ama Milli Selamet Partisi yok. Bakın. Refah Partisi yok. Milli Nizam Partisi yok. Fazilet Partisi yok. Bakın bunlar hepsi Milli Görüşüm Partisi.
Evet.
Ciddi bir parçalanma var. İstikrarlı iki parti olmuş yani. Bir CHP var, bir de MHP var. Enteresan bir şey. Onlar da bugünkü milliyetçilik siyasetine baktığımız zaman da ya yani MHP %7-8 çıkıyor. Oy siyasete girdik artık. MHP aslında Türkiye'deki milliyetçilik dalgasına baktığımız zaman çok daha yüksek bir potansiyeli var. Ama bu yüksek potansiyeli biz siyasi geleneğe kurumsallaşmaya dönüşemiyor. O nedenle işte İyi Parti çıkıyor, Zafer Partisi çıkıyor. A Parti miydi?
Anahtar Parti.
Anahtar Parti Yavuz çıkıyor. Büyük Birlik Partisi. Bakın kaç tane şey var. Siyasi, milliyetçi siyasi hareket var. Muhafazakarlarda da öyle. Yani en büyük muhafazakar siyasal toplanma yeri AK Parti. Değil mi?
Evet.
Ama öte yandan işte Gelecek var, Yeniden Refah var, Saadet var, ondan sonra Deva var. Orada da biz şöyle biz %7-8 falan çıkıyor. Biz yani AK Parti'de bir merkezileşme var. Tayyip Erdoğan'ın karizması. Yani tabii ciddi icraatları oldu. O yönleri de var. Fakat öte yandan milliyetçilik ve muhafazakarlık da belli bir ya bir karizma lider olmadığı zaman ciddi bir şey çıkmaza gireceğiz
evet,
yani.
Evet.
Kurumsallaşma olsa siyasette yani siz, bunları çok yaşamayız.
Siz hem siyasi partiler düzleminde hem Türkiye'deki kurumlar düzleminde evet. Bir kurumsallaşmadan
evet.
Bir oturmuşluktan değil mi hocam?
Tabii,
yani kişilerden tabii. Ziyade şahıslardan ziyade, aktörlerden ziyade
tabii.
Kurumların önemli olmasını,
kesinlikle.
Onların yaşatılması gerektiğini ve onların bir takım prensiplere bağlı olarak
kesinlikle.
Yaşatılması
yani şimdi
gerektiğini
Türkiye
söylüyorsunuz.
Şeyde İngiltere'de İşçi Parti 100 yıldan fazladır var. Konservatif Parti 100 yıldan fazladır var. Yani kurumsallaşmış, oturmuş. Tony Blair gelir, gider. Öbürü gelir, gider. Ama o İşçi Partisi kurumsallığını
evet.
Sürdürür.
İşte ben hocam,
yenilenir.
Başta da
İngiliz
biraz...
Devleti de öyle. İngiliz Devleti Tony Blair geldi diye çok mu değişti?
Hocam işte şu yok mu?
Neden bizde çok değişiyor?
Evet.
Çünkü bizde yani dediğin Kemalizm gelmiş, başörtü yasak.
Evet.
İmam Hatip ikide bir kapatıyorsun, bu diyorsun.
Evet.
Ondan
ya da
sonra,
din-devlet ilişkilerine dair
evet,
sürekli problemli süreçler.
Problemli süreçler var.
İşte
bu
tam
olmaz.
Onu söyleyecektim hocam. Yani, İngiltere'deki işte İşçi Partisi'nin gündemi acaba nedir? Ya da başka
evet.
Bir ülkedeki gündem nedir? Hani Avrupa'da şunu görüyoruz bazen. Hollanda'da, Fransa'da falan aşırı sağın yükselmesi
evet,
diyoruz.
Dönemsel oluyor
evet,
bunlar.
Fakat oradaki... İşte sağ anlayışıyla bizdeki sağcılık farklı. İşte bizdeki sağcılık işte biraz İslamcılık, muhafazakarlıkla da
evet.
Mündemiş olmuş bir
evet.
Sağcılık. Yani bizdeki bu problemli modernleşmemiz, din devlet ilişkileri,
evet.
Kemalizmin dine, dini ritüellere, uygulamalara müdahalesi,
kendisini bir din olarak
üretmesi.
Yani devletin böyle
ya sanki
Osmanlı
çok... Yani hocam çok da kurumsallaşmaya engel meseleler bunlar.
Tabii bunlar
Türkiye'de.
Yani devletimizin siyasi olarak istikrarlı, kurumsallaşan, uzun vadeli varlığını sürdürebilmesi için çatışmasız, darbesiz. O zaman mesela
yani biz
resmi ideoloji dediğimizde
evet.
Tarihte hepimizi kapsayacak biçimde olacak.
Evet. Hocam biz
üzerinde
mesela...
Üzerinde çok tartıştığımız
evet.
Bir dil olmayacak.
Ya biz yani, bunları tartışmaktan ya bu ülkenin refahı nasıl artar?
Evet, evet.
Enflasyonla nasıl mücadele edilir?
Aynen öyle.
Ya bunlara zaman
birbirimize
kalmıyor.
Birbirimize kavga ediyoruz.
Bunlara zaman
enerjimizi
kalmıyor.
Enerjimizi birbirimize kavgayla harcıyoruz. Yani bu ülke Müslüman bir ülke. Şu kadar yaşar, bu kadar yaşar. Bu ülkede insan tanrılaştırılamaz. Yani Mustafa Kemal bir komutan, bir sürü başarıları var. Bunu getirip bu ülkede tanrısal bir biçimde üretmenin manası ne? Yani. Ondan sonra laiklik, tamam, laik devletsiniz. Şeriat devleti değilsiniz. Anladık. Laik devletsiniz diye insanların başörtüsüyle, namazıyla, şahsi tercihiyle gitmiş. Efendim zikir yapıyor. Efendim tasavvufi faaliyetlerde bulunuyor. Seni ne ilgilendirir yani?
Kaldı ki geleneksel kurumlar bunlar.
Tabii geleneksel
yani
kurumlar.
Yani yeni hani öbürü de o siyasal İslam diye sürekli damgalıyorlar ya hocam.
Evet evet.
Yani onunla üretilmiş bir şey de değil. Yani. Bin yıllık tabii kurumlar bunlar.
Tabii. Şimdi burada siz kontrolünü yaparsınız. Devlet siyaseti, devleti yönetmenin kuralları belli. İşte girersiniz, parti kurarsınız, oy alırsınız. Halk da siz tercih ederse devleti yönetirsiniz. Yine devlet nasıl yönetilecek? Anayasamız tarafından belirlenmiş. Böyle yaparız. Ama devletin orada teamüllerinin oturması, devlet bürokratlarının iyi yetişmesi, devleti ayakta tutan en önemli mekanizma omurga bürokrasidir aslında. Bunun yetişmesi çok çok önemli. Osmanlı Enderun biliyorsun, devşirmeler sistemi getirmiş vesaire. Şimdi bir takım sınavlarla işte bu bürokratlar yetiştiriliyor. Bu bürokratların farklı ideolojik yönelimleri olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti'ne ayak basan üst düzey bir bürokrat olduğu zaman kardeşim etnisitesini, sınıfını, meşrebini, mezhebini, tarikatını buraya taşımaması lazım. Burada objektif çalışmaları yapacak ama bunun dışına çıktığı zaman gider tekeye gider şiir okur bir edebiyat derneğinde bilmem ne bileyim. Başka faaliyetlerle bulunur ayrı bir şey. Ama orada bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını temsil ettiğini, devletin bunların hepsini temsil eden bir üst yapısı. Devlet bu demek. Ama bunun yerine Türkiye'de gruplar örgütleniyor devlet içinde. Evet. Birbirine karşı rakip oluyorlar. Birbirini efendim tasfiye etmeye çalışıyorlar. Darbeyle bunu yapıyorlar. Bu darbe bazen sağ tandası oluyor, bazen sol tandası oluyor. Yani bu çalkantılı bir şey. Ya Türkiye Cumhuriyeti devleti nasıl büyük olacak? Bakın büyük olacak diyoruz.
Evet.
Çünkü şu an tarih müsait büyük olmasına. Türk Teşkilatı, Devletleri Teşkilatı kurulmuş değil mi?
Evet.
Türkiye'nin Suriye'de bir takım atraksiyonları var, Libya'da var, Afrika'da var. O nedenle devletimizi ciddi anlamda istikrarlı bir biçimde yapılandırmamız ve omurgasını korumamız lazım.
Hocam evet. Bu ilk program, ilk bölümde süreyi epey aştık. Tamam. Şimdi kısa bir ara verelim. Değerli dostlar, Kırkambar'a şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından biraz popüler kültürü konuşacağız. Gençler bir dip dalgadan bahsediliyor. Yani biraz milli ve manevi değerlerden uzak, popüler kültüre çok teslim olmuş. Yeni böyle bir dip dalgadan bahsediliyor. İşte Kanye West denilen bir Amerikalı hip hop diyorlar hocam. Bir şarkıcının konseri oldu İstanbul'da. 120 bin insan katıldı. 30 milyon dolar bir kazançla Amerika'ya döndüğünden bahsediyor bu kimse. Biraz hocam bunları konuşacağız. Şimdi evet, kısa bir ara veriyoruz efendim. Tekrar buluşmak dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde biz çok isimler vermeden, evet, parti isimleri vermeden zaman zaman siyaset felsefesi yapıyoruz,
evet,
efendim.
Evet.
Biraz yine siyaset felsefesi yaptık. Hocam siz diyorsunuz ki kurumları koruyalım, ayakta
tabii,
tutalım.
Tabii.
Kurumlar çok kişilere bağlı olmasın, kendi prensipleri olsun, kuralları, kaideleri olsun.
Evet.
Ama bir taraftan da birçok handikapımız var.
Evet.
İşte Türkiye'nin özellikle son 100 yıllık tarihi, biraz bizim problemli modernleşme tarihimiz, din devlet ilişkileri, Kemalizmin yükselişi ya da
çok
Kemalizmin tahakkümü,
evet,
çok sert
evet,
tahakkümü.
Evet.
Bir takım böyle onulmaz ayrışmalara da bizi sevk etti. Sanki onları yeniden nasıl tadil edeceğiz? Bunların üzerine çokça konuşmak gerekiyor. Evet. Ama bir siyaset felsefesi yaptık çok siyasete evet. girmeden. Hocam geçtiğimiz hafta Kanye West isimli bir hip hop diyorlar. Böyle bir müzik ekolü var biliyorsunuz hocam. Konuşarak söylüyorlar, ediyorlar filan. Böyle Türkiye'de
dans
de
ediyorlar.
Dans ediyorlar. Ya da sahne şovu diyorlar.
Şov yapıyorlar.
Ki Atatürk Olimpiyat Stadında Başakşehir'de oldu bu konser. Devasa bir küre stadın ortasına böyle kuruldu. Ha. Bu tek başına çıktı orada. Ben dedim bunun üzerine nasıl duruyor? Bir iki evet. baktım. Herhalde böyle iple falan arkasından bağlanmış. Onunla böyle geziyor, ediyor falan. Bu Kanye West denilen
dünya
kişi.
Dünya ayakları altında yani.
Dünya evet böyle ayakları altında ama sadece Türkiye'den de değil yani bu uluslararası bir konser oldu. Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya, Rusya birçok ülkeden de insanlar gelmiş. İstanbul ekonomisine 100 milyon dolarlık bir katkısının olduğundan bahsediliyor. Ama kendisi de 30 milyon dolar para kazandığından evet. bahsediliyor bu Kanye West denilen kişinin. Hocam biletlere bir bakıyorsunuz yani 35 bin, 12 bin, 18 bin en düşük bilet 7200 lira. Yani öyle bir durum.
40 bin lira diye genel bir şey.
Hocam o şöyle orada da bunlar tabii ta bu konserin açıklandığı tarihteki bilet fiyatları. Ben 2-3 ay önce bu bilgiyi bulabildim ben. Sonradan işte bu kara borsa diyorlar.
Evet.
O kara borsaya düşüyor. Bu bileti alanlar 2-3 katına satıyorlar filan. 30 milyon dolar kazandığına göre hocam evet, ki onca evet. ekip şov filan. İlginç. Yani bu 120 bin kişinin hepsi İngilizce biliyor mu? Bu şarkılar İngilizce söylendi. Bir de bir dip dalgadan bahsediliyor hocam. Yani bu popüler kültürle gelen. Aynı şekilde Türkiye'de de bu popülariteye ulaşan bir kızlardan oluşan bir grup var hocam. Evet. Manifest denilen bir grup. Hatta Manifest. Eylül 2025'te İstanbul Beşiktaş'ta verdikleri bir konserin ardından hayasızca hareketler ve teşhircilik suçlamasıyla dava açıldı. Bu Manifest grubu ile ilgili. Ha. Hatta her birine 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Yurt dışı yasağı kondu. Sonra işte o cezalar geriye bırakılmış filan ve cezasızlıkla çıktılar. Orada da bakıyorsunuz en son Gaziantep'te bunlar bir konser verdiler. Orada da böyle binlerce genç evet. orada. Ne oluyor hocam? Yani biz işte gençlere ulaşamıyoruz. Terbiye bir yerde kaldı. Kuşak çatışması. Hani sosyolojiye de konu olacak bir sürü meseleden Tabii. bahsediyoruz ama Tabii. ya bu bir önceki nesille bunlar anne babalarıyla bu kadar bu uçurum nasıl oluştu? Evet. Aynı şeyi üniversite öğrencileri yayından önce de konuştuk hocam. Siz hali hazırda üniversitede de öğretim üyesisiniz. Orada da görüyorsunuz. Evet. Yani gençler hep kafelerde, dışarıda.
Evet,
ne olacak yani bunların da birçoğu üniversite öğrencisidir.
Tabii üniversite öğrencisi.
Biz yeniden bu gençleri tırnak içinde kullanıyorum. Zaptu rapt altına nasıl alacağız? Yani tekrar değerlerle, meselelerle hani daha böyle aklı selim, olgun evet. Hep böyle has peşinde koşan, keyif peşinde koşan değil de yani tamam yani belki sizin nesil, sonraki bizim nesil daha travmatik ortamlarda yaşadık yani. Hep işte ülke meseleleri, hep evet. şu bu filan yokluk, belki yoksunluk vardı Tabii. ama bu da çok fazla geliyor bana. Yani bu artık bir şımarıkla tam adı hedonizm yani. Bunun böyle evet. bir zevk çağına doğru gidiliyor. Popüler kültür her zaman vardı hocam. Her zaman etkiledi. Birileri onun peşinde oldu. Belki seçkinci bir grup üyeydi bu popüler kültür kültüre ya da takipçisi diyelim, üyelik demeyelim de. Ama bu çok yayıldı sanki şu anda. Yani toplumun neredeyse tüm gençler, işte Z nesli deniyor, bir gruplamadan bahsediliyor ama bir statüsü yok. Esenler'deki genç de Z grubu kabul ediliyor, Nişantaşı'daki Z grubu kabul ediliyor. Böyle de bir harmanlama var. Ya hepiniz aynısınız, gençliğinizi yaşayın, keyfinize bakın söylemi de hakim. Ne oluyor bu gençlere? Sonrasında üniversite gençlerine, yani evet, biz gençliği kayıp mı ettik? Bu bir dönem midir? Evet. Nedir hocam tespitleriniz?
Yani tabii bunlar birçok soru var burada. Evet. Bu soruların her birisinin cevaplanması çok ciddi düşünmeyi ve çok ciddi bir süreyi gerektiriyor.
Hocam 15 dakikamız var.
15 dakikada. Bir defa bir dalga var hakikaten. Bu dalga tarihte de zaman zaman oluyor. Bu dalga biz karşılaşınca ilerlemeci bir anlayışla hep böyle gidecek diye bakıyoruz. Böyle olmayacak hep aslında. Tarihte de toplumlarda zaman zaman hedonist olan, haza tapan, efendim bunu da cinsellikte özellikle ortaya koyan, somutlaştıran dönemler olmuş. Şimdi bu daha küresel bir teknolojiler dünyasıyla dünyada meydana geliyor. Sadece refah düzeyi yüksek olan ve dinden kopan belli toplumlarda olmuyor. Tarihte biraz daha öyleydi.
Yani refahla da ilgili bir şey bu.
Refahla da ilgili bir şey tabii. Yani refah hakikaten büyük bir imtihandır. Yokluk nasıl bir imtihandırsa varlık da, varlıklı olmak da büyük bir imtihan. Bu varlığı bir de içinde yaşadığımız çağın varlık donanımı
imkanıyla,
kapitalizmle birlikte gelen, evet, bir şey. Hani varlığınızı efendim lüks yaşayarak, varlığınızı lüks otomobiller, lüks bilmem
bir tüketim metalarıyla,
bunlarla ortaya koyuyorsun. Evet. Özgürlük söyleme burada felsefesi, yani bu dönemin bir aslında felsefesiz bir felsefesi var. Felsefesiz felsefe nedir? Yani efendim ahlaka, normlara, kurallara dayanmayan.
Normsuzluk var yani hocam.
Bir durum var. Yani insanları, diğerleri, ötekileri düşünmeden sadece kendi özne varlığını düşünen. O özne varlığında ben efendim bana ne diğerleri? Ben sevineyim, ben haz alayım, ben güzel tüketeyim. Ve bunu da, bu eğlence ve hazı da yine bütün kamusal alanlara yayarak yapmak, göze sokarak yapmak, görünür hale gelerek yapmak gibi bir tutum var. Yani diyelim işte eski Türk filmlerinde de görüyorsunuz, orada yansıtılıyor, adam meyhaneye gidiyor, evinden ayrılıyor ama meyhane işte diyelim Beyoğlu'nda var, topluma çok fazla yansımaz, orada ne yaşarsa yaşar. Ama toplumda bir bunu yansıtmaz fazla. Sonra bir süre devam eder, bir süre vazgeçer. Yani toplumun mesela sapmaları da eskiden daha şeydir, usturuplu. Bu 80'e kadar belki öyle oldu Türkiye'ye.
Bu ilginç bir tabir şimdi, oldu hocam. Sapmaları bile usturupluydu.
Yani. Evet, şimdiki sapmalar, yani ben sapıyorum, sen de sap.
Sen de sap. Yaygınlaştıralım bu sapmayı.
Yaygınlaştıralım. Bu sapmayla övünme var.
Normalleşiyor.
Bir adam mağdururdu. Ya evet, biz işte içiyoruz ama Allah kurtarsın veya bilmem ne diyordu. Şimdi tam tersine, hayır ben haklıyım bunu yapmakla diyor. Böyle bir birey olmakla, istediğim azı sınır tanımadan yerine getirmekle.
Bu hatta neyiniz? Hocam bunlardan uzak olmak, evet, artık utanılacak bir şey haline geliyor.
Geliyor. Dezavantajlı
hale geliyor.
Bu böyle nihilist, hazcı kültür egemen hale geliyor. Evet. Ve bir müzik de karşılığını buluyor.
Evet.
Yani tarihte bu tür müzikler hep olmuştur. Yani böyle serserice, hiçbir kural tanımadan, fuhuşla, şarapla iç içe olan.
Adına festival denilen.
Festival denilen, işte Dionysosçu festivaller var tarihte. Şimdi bunlar yeniden çıkıyor ama bunlar dediğim gibi, bakın verdiğiniz bağlantılar da ilginç. Sadece bir ülkede olmuyor. Rusya'da geliyor diyorsun. Bilmem o ülkeden geliyor, bu ülkeden geliyor. Ve bunlar, hani Marx diyordu, dünya işçileri birleşin. Burada da sanki şey var. Dünya hazlıları birleşin. Yani hasdar olanlar her yerde hasarını tatmin etmek için fütursuzca bu tür ilişkiler, networklar meydana getiriyorlar. O ülkenin kendi yerel dünyasını dikkate almıyorlar. Mesela Türkiye gibi kendi ülkelerine belki bu olmuyor. Türkiye'ye gelerek bunu tatmin ediyor. Endüstri var. İşte Türkiye 100 milyon kazanmış. Kazanmak o kadar şey değişmiş mi? Bu kazanmak meşru mudur, gayrimeşru mudur? Değil mi? Müslüman zihinde bu vardır.
Evet.
Bir şeyin başı başına meşru olması için onun sadece kazanılması yetmez. O kazanılan şeyin haram olmaması gerekiyor. O kazanılan şeyin topluma ifsada yol açmaması gerekiyor. O kazanılan şeyin efendim gençleri farklı kötü şeylere, saplantılara götürmemesi lazım. Bu toplumda da belli bir yaygınlığı var. Ya en muhafazakar televizyonlarda kimseyi kötülemek için demiyorum. Bir kısmı arkadaşlarımız ve saygı duyduğum arkadaşlar da var. Televizyonlar artık muhafazakar televizyonlarda oynanan dizilerde göğüslerinin bir kısmısı açık bakıyorsun. Bacakların çoğu açık kadınlar oynanıyor. Efendim ilişkiler çok rahat. Utanma duygusunu.
O çarpık ilişkiler de çok normalmiş gibi sunuluyor.
Farklı formlarla sunuluyor. Demek ki bu toplumda bir yaygınlık var, bir talep var. Bir yandan da televizyonda bu dizileri çekerek herhalde, yoksa bunlar yani biz bunu yapalım, bu toplumu ifsad edelim, böyle bir inançları yok bu arkadaşların kesinlikle. Şu ya, toplumda da bir ciddi çürüme var. Bu toplumdaki bu yönelimi nasıl engelleyebiliriz? Yani kanunlar bir yere kadar önemli ama her yerde kanunlar önemli değil. Yani bir müzisyen grubu çıkıyor. Efendim normalde diyelim toplumun örf, adalet geleneklerini hepsini uygulamıyoruz ama yani bir ahlakla da ilişkili bir takım yasalar var. Kamu ahlakı diyoruz bunu. O tür şeyleri de ezip geçerek gidip sahnede bu hareketlerde bulunuyor. İnsanların içgüdüsel dünyasını kışkırtmak için bedenini öne çıkarıyor.
Şehvetleri kışkırtmak
Şehvetini, için. Evet, kışkırtmak için bunları öne çıkarıyor. Dolayısıyla bedenle, şehvetle insanları etkileme niye bu kadar yükseldi yani? Beslenmeyle mi ilgili? Efendim insanlar böyle daha önemseniyor, değer buluyor diye mi? Yani demek ki toplumun genel dünyasında böyle bir şey var, dalga var. Ya bak ben bunu yapıyorum ama ayıp bir şey falan. Yapmayayım demiyor.
Demiyor.
Kendisini otokritikten geçirmiyor.
Geçirmiyor.
Gençler dip dalga, yani gençler tabii yeni nesiller olarak gelirler. Zaman içinde onlar toplumda egemen hale geliyorlar. Ama gençlik dönemi zaten eğlencenin, protestonun, kuralları çiğnemenin çok daha fazla yaygın olduğu, buna açık olduğu bir dönem. Bu belli bir düzeye kadar da hoş görülebilinir. Fakat hoş görülemeyecek tarafı bu eğlence kültürünün işte madde bağımlılığına, cinsel sapkınlığına, efendim ortalama toplumu kabul ettiği, ayıp dediği şeylerden uzaklaşmaya, bunu kanıksayan, bunu içselleştiren, bununla bütünleşen bir kimliğe dönüşürse gençlik, bu o toplum için tehdit edici bir şey yani. Doğru, evet. Bir şey değil. Sınırlı sayıda değil de gençliğin çoğunda bu egemen hale gelirse. Bence şu önemli bir şey. Meşguliyet ve boş durum. Bizim üniversite politikalarımızı köklü olarak gözden geçirmemiz gerekiyor.
Yani bunların çünkü altında ciddi bir meşguliyetsizlik,
evet,
ve boş durmak,
evet,
var değil mi hocam?
Evet, bence bu önemli bir şey.
Yani ve üniversiteden başlamak lazım.
Üniversiteden başlamak
ya lazım. Ya liseden de başlamak
ya
lazım.
Elbette. Üniversite derken tabii liseden, evet, itibaren.
Ya eğitim hayatı boyunca.
Evet, yani bu genç mesela akademik şeyden her genç geçmemeli. Akademik çalışma bir akademik vizyon, uygunluk
gerektirir. Hocam çok kolay üniversiteye girmek.
Şimdi bunu engellememiz lazım.
309 tane üniversite var yani.
Çünkü oraya gelen genç akademide daha soyut düşünmeyi de gerektiren bir boyut var. Ondan sonra çoğu bunu yapmıyor, okumuyor, araştırmıyor. 20 sayfalık bir notla, hocanın notuyla geçiyor. Ondan sonra devam zorunluluğu kanunen var, hocalar uygulamıyor. Hocalar da bazen görevini yapmıyor.
Ve genelde sonra başka bir şehre İlim talep etmeye, meslek bilgisi almaya değil, gençler gezmeye
gidiyor. Tabii gezmeye gidiyor. Bir tıp fakültesi bu konuda yoğun olduğu için buna fırsat vermiyor bence. Onun dışında bir de kafelerde, şeyde, üniversitelerimizde son yıllarca çok lüks kafeler açılıyor. Yani Türkiye'de lüks kafelerinin temsilcileri orada oluşmaya başlıyor. Ben İngiltere'de 1,5 sene kaldım. Mesela orada Nero Cafe veya Starbucks Cafe veya benzeri lüks kafeteryalar üniversitenin içinde yoktu. Yani çok mütevazi şeylerdi. Yemek yeme yerleri de, restoranlarda, çay içme yerleri de, kafeteryalarda. Kütüphaneler 24 saat çalışıyor. Yoğun.
Hocam,
araştırma yapmak, sunum yapmak.
Yani bu gençler çalışmıyor. Şimdi, da yarı zamanlı çalışanlar istisna tutuyorum.
Tabii.
Yani çalışmayan, kendisi üretmeyen, parasını kazanmayan bir insanın bu kadar
ne
tüketici...
Ne yapacak, eğlenecek.
Hayır, ama bu kadar tüketici olması da tüketici ayrı olacak. Bir iddia yani.
Ya, tüketecek sadece, ondan sonra eğlenecek.
Ya bu parayı ondan sonra... bulmak hocam, hani burslar, yurt ücretleri var, başka ücretler var. Hani bu kadar... Evet. Çalışmadan bu ücretleri bulmak, kolayca harcamak da bir pervasızlık.
Anne baba, ikisi çalışıyor, anne baba. Evet. Yemiyor içmiyor, orta sınıfı düşünelim, alt sınıfı düşünelim. Çocuğum üniversiteyi okuyacak, büyük adam olacak. Bu algıdan çıkmak lazım. Akademik yeterliliği olmayan insanlar akademik şeyle ünsiyet kuramazlar, boş verirler. Dolayısıyla geçmeye çalışırlar. Bir şeyler illa öğrenme değil, diplomayı alalım yeter. Bir sürü işsiz diplomalar oluyor. Bunun yerine yani lisede hakikaten meslek liseleri veya mesleğe yönlendirmek. Meslekte çalışacaksın, öyle gidip oturma dolaşma yok yani. Eline kitap alıp bütün öğrenciliği boyunca bir dönem bir kitap okumayıp geçen öğrenciler var.
Ya.
Dolayısıyla üniversitelerin de yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Mesleğe yönelmek gerekir. O zaman boş zaman dediğimiz yoğun kafelere de bütün zamanın geçmesi, para harcaması, tüketimde bulunması. İnanın Avrupa'da yok bu yani. Bir Avrupa'nın büyük baş şehrine gidin, oraya bakın, kafeteryasına bakın. Frankfurt Üniversitesi'nin kafeteryasına gittim ben. Pazar günü kütüphane açık üniversite, kafeterya da açık. Bir bakalım, Frankfurt Üniversitesi dünyanın en meşhur üniversitelerden birisi. Oradaki kafeterya Türkiye'nin en taşıdaki üniversitesinin kafeteryasından daha az lüks. Almanya zengin bir toplum, devlet üniversitesi yani. Düşünün. Neden biz bunu yapıyoruz yani? Çocuklarımızı kazanamayacak bir yaşam tarzına alıştırıyoruz. Sonra da bunlar bitirdikleri zaman buna göre yaşamlarını sürdürmek istiyorlar. Buna göre para beklentisi içine giriyorlar, maaş beklentisi içine giriyorlar. Olmayınca bu defa krizler yaşıyorlar, bunalımlar yaşıyorlar.
Evet. Yani. Ya da bu hayatlar önlerinde yaşanıyor. Acaba ulaşamayacak mıyız biz diye kaygı yaşayan da bir grup
tabii,
var.
Tabii kaygıya giriyorlar.
Evet, kaygıya yani giriyorlar.
Alışmış o hayata. Evet. Anne baba para gönderiyor. Kafeteryada 150 lira her bir çay için para veriyor.
Ya hocam diye. Yani en nihayetinde yine ailelerde biten... meseleler ya biraz ailelerin kontrolü, terbiyesi, sonra üniversite ve işte lisedeki o meşguliyetler, müfredatlar. Evet. Hocam, müfredatları yeniden bir gözden geçirmek lazım. Yani 20 sayfa okuyarak bir ders geçirmemeli hocam yani.
Evet, öyle oluyor. Yani bizim onu anlayacak kapasitesi yok öğrencinin.
Yani kalsın hocam.
Farklı üniversitelerde görev yaptım. Taşra'da da yaptım. Evet. Marmara'da da yaptım. Yıldız'da da yaptım. Kütahya'da da yaptım. Sabahattin Zaim'de de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde.
Evet.
Ya bir Boğaziçi düzeyinde bir üniversitede çalışmadım.
Yıldız
hepsinde
Teknik'te
farklı
de
yerlerde çalıştım.
Evet.
Yaptığım, yani edindiğim izlenim şu.
Evet.
Bu kadar öğrencinin akademik şeyi yeterli değil. Buna gerek de yok.
Evet.
Dolayısıyla ne yapacak bu? Kaçamak oraya işte notlar alarak bir biçimde geçecek yani.
Evet.
Hocalar da yani bu kadar annesi babası göndermiş, zaman harcıyor. Bilmem
onlar
ne.
Onlar da biraz merhametle
evet,
yaklaşıyorlar.
Evet, hakikaten ben düşünüyorum. Yani öyle öğrencime yüksek puan vermem. Ama bırakmak da istemiyorum
evet.
Yani.
Evet.
Böyle bir şey var.
Hocam çok teşekkürler. Hocam bu arada kıymetli Erkam Radyo dinleyicileriyle paylaşalım. Biz bir yaz dönemine giriyoruz.
Evet.
Yazın bir ara vereceğiz. Bu son programımızdı.
Evet.
İnşallah bundan sonra işte Eylül, Ekim gibi sizin de müsaitliğinize nasip. Göre evet. nasip. Efendim Kırk Ambar'ın bu dönem sonuna geldik kıymetli evet. dinleyicilerimiz. Sürçülisan ettiysek affola. Haklarınızı helal edin. Vakitlerinizi aldık kıymetli dinleyicilerimizin. Hocam sizin söyleyecekleriniz de varsa kapatalım.
Ben de evet. Buyurun. Yani epey yıl oldu burada program yapıyoruz. Bunun için ben de Erkam Radyo yöneticilerine müteşekkirim. Finansörlerine müteşekkirim. Sağ olsunlar, evet. var olsunlar. Bize bu konuşma, düşünme, program yapma imkanı verdi.
Evet, tanıdılar. Yani buradan genel müdürümüz evet. Murat Karaman Bey'e,
evet.
Program danışmanımız yine radyomuzun kıymetli müdürlerinden Beytullah Demircioğlu Bey'e,
evet.
Mehmet Akman abimize, Mehmet Akman teknik Bey'e. Masada diyorlar
evet.
hocam.
Evet, evet.
Mehmet abimize çok teşekkür ederiz. Efendim, evet, inşallah nasipse önümüzdeki aylarda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Hoşça kalın.